39. ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın, yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 316. Irkçı bir yaklaşımla gözden düşürmeye çalıştığı Amerikan Koleji'ni müfide Ferit, Heybeli Adanın aslında Ruhban Mektebi'nin bulunduğu tepesine konumlandırmıştı. Öğrencilerle öğretmenlerin dostluğunu anlatırken lezbiyenlik ima eden bir üslup kullanmıştı. Dipnot 632. Müfide Ferit, Pervaneler. Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002, sayfa 59-60,50. Halide'den kadınlara övgü. Bir Fransız gazeteci kadınlardaki değişimi peçeyi araştıran bir yazı için İstanbul'daydı. Halide ona bu konudaki görüşlerini anlatırken siyaset hakkı için mücadele veren Türk Kadınlar Birliği'ne de açıktan övdü. Türk kadınları peçelerini atmakla kalmayıp erkeklerin yerinde tutmuşlardır. Ailelerini doyurmak için çalışmışlar ve boş yerleri işgal etmişlerdir. Türk kadınları bankalara, mağazalara, nezaretlere girdiler. Bu surette Türk kadınları öyle bir hürriyet kazanmışlardır ki harpten avdet eden, dönen, kocaları buna nihayet verememişlerdir. Evvelce Türk kadınları lokantalarda yemek yiyemezler, sinema ve tiyatrolara erkeklerle beraber gidemezlerdi. Evvela bunlara hususi yerler tahsis edilmiş, sonradan istedikleri yerde oturmalarına müsaade olunmuştur. Evvelce Türk kadınları korkak ve küçük gölgelerdi. Şimdi Kadınlar Birliği gibi kendilerine mahsus bir cemiyet sahibi bulunuyorlar. Dipnot 633. Halide Edip Hanım'ın bir mütalası. Son Telgraf. Numara 222. 25 Kanunu Sani. 1925. Sayfa 2. Şeyh Said olayı. Kürtlerin önde gelen isimlerinden Nakşibendilerin lideri Şeyh Said, genç diye adlandırılan Bingöl'ün Piran köyünde yaşayan kardeşine konuk gitmişti. Jandarma, yanındaki adamlardan dördünü teslim almakta ısrar edince ilk silahlar patlamıştı. Şeyh Said, kısa süre içinde Elazığ'ı ele geçirdi ve doğu illerinde ilerlemeye devam etti. Yazılanlara göre, hilafetsiz Müslümanlık olmaz diyorlardı. Olay, Türkiye'nin geleceğini tehlikeye düşürecek güçte bir ayaklanma mıydı? Mustafa Kemal ve İsmet Paşa böyle düşünüyorlardı. Başbakan Fethi, Okyar ve ise farklı fikirdeydi. Rıza Nur'a göre Şeyh Said isyanı hiçti. Ahaliyi bizzat tenkil ... ediyorlardı. Fethi Bey parti içinde yaptığı konuşmada şöyle demişti. Siz ordular gönderip halkı kesmek, bu vesileyle İstanbul'a da şamil olmak üzere idari örfiye yapıp muarızları, muhalifleri mahvetmek, terör yapıp halkı ürkütüp keyfe maya şaha hüküm sürmek istiyorsunuz. Ordulara, takrir-i sükuna lüzum yoktur. Bunu yapamam. Dipnot 634. Rıza Nur, Cumhuriyet Devri'nin Perde Arkası, Örgün Yayın Evi İstanbul 2007, sayfa 384. Halide de isyanı yorumlarken, hükümeti diktatörlüğe sevk eden hadise, Şark'ta, bilhassa Kürt unsurunun ekseriyette olduğu bölgelerdeki isyan hareketidir. Bu isyan çıktığı zaman başında bastırılmak mümkün iken bastırılmamış, her nasılsa bu ihmal yüzünden isyan devam edip durmuştur, diyor. Dipnot 635. Türkiye'de Şark ve Garp ve Amerikan Tesirleri, sayfa 203. 1925 Şubat'ında Fethi Bey Doğu bölgelerinde sıkı yönetim ilanına ve hiyaneti vataniye kanununa ek madde konulmasını kabul etti. TCF tam anlamıyla Fethi'ye destek çıktı. İsmet Paşa'nın damadı Metin Toker, Şeyh Said isyanını anlatırken CHF'nin radikalleri mezar sessizliği istiyorlardı. Devrimlerle hürriyet kolay bağdaşır nesneler değildir diye yazıyor. Metin Toker, Şeyh Said'in tekbir sesleri altında vaaz verdikten sonra dini kurtarmak için Kürtleri ayaklandırdığını vurguluyor. Dipnot 636. Toker, Şeyh Said ve İsyanı, sayfa 43-51. Kanunun çıkarılmasının ardından Fethi Bey, TCF önderlerini baş vekalete davet etmişti. Toplantıya Karabekir, Rauf Bey ve Doktor Adnan katıldılar. Fethi Bey onlara, size fırkanızı, kendi kendinize dağıtmanızı tebliğ etmeye beni memur ettiler demişti. TCF yöneticileri, fırka teşkil etmek elimizdedir ama bunu dağıtmak elimizde olmayan bir şeydir cevabını verince, Fethi Bey de fırkanın dağıtılması fikrinin kendi fikri olmadığını, müteessir olduğunu belirtmişti. Dipnot 637. Toker, Şeyh Said ve İsyanı, sayfa 52-53. Fethi Bey isyana karşı ülke çapında bir şiddet hareketine girişmek için neden görmüyordu. Halide, Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabulünün ardından şeklen demokratik kalan rejimde diktatörlük ilan edilmişti, diyor. Dipnot 638. Türkiye'de Şark ve Garp ve Amerikan tesirleri, sayfa 204. Türkiye'nin bu karışık günlerinde kadın hareketi Halide'ye dostluk elini uzattı. Kadınlar Birliği, İstanbul'da boşalan bir mebusluk için yapılacak seçimde Halide'ydi bile Başkan Nezihe Muhittin'e aday gösterdi. Amaç kadınların siyaset hakkını gündeme getirmek, TBMM'yi etkilemekti. Kadınlar hazırladıkları dilekçede bu alandan kadınları mahrum eden kanuna rağmen başvuruda bulunduklarını belirtiyor, her iki kadın da mümtaz şahsiyetlerini övüyorlardı. Halide İdibi, yüksek düşünce ve yayınları ve vatanperverce benzersiz hizmetleriyle pırıltılı bir taç gibi kadın başında parlayan seçkin kadınımız diye tanımlamışlardı. Halide ile Nezih Muhittin'in adaylığı New York Times ve Chicago Tribune gazetelerine haber oldu. İstanbul'da yayınlanan İktam gazetesi de Kadınlar Birliği'nin kadın aday girişimini destekledi. Dipnot 639. Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap. 2003, sayfa 159. Son Telgraf gazetesi yazar meslektaşları Halide İdebe, kendisinin mebus adaylığı için verilen dilekçeyi sordu. O da, bir kere Kadınlar Birliği'ne dahil değilim. Sonra böyle bir müracaat olmuşsa haberdar değilim. Daha sonra eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut kanunları kadınlara mebusluk ve intihap seçme hakkı verse bile ben hiçbir zaman mebus olmak istemem dedi. Dipnot 640. Halide İdip Hanım'ın bir mütalası. Son Telgraf. 25 Ocak 1925. Anlaşılan kadınlar Halide İdip'le konuşmadan onu aday göstermişlerdi. Cumhuriyet gazetesi ise adaylığı nedeniyle Nezihe Muhittin'i hedef alan alaycı bir yoruma yer verdi. Dipnot 641. Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, sayfa 157-159. Kadınlar Birliği, kadın aday diye bastırırken Türkiye uzun yıllar sürecek bir baskı döneminin eşiğindeydi. Terakkiperver fırkada irticaya göz kırptığı gerekçesiyle saldırı altındaydı. Mustafa Kemal, karşı ihtilal hazırlandığına, bunun da üstesinden şiddetle gelineceğine inanıyordu. Mecliste Fethi Bey hükümeti için güven oylaması yapıldı. Fethi Bey başbakanlıktan istifa etti. 60'a 94 kaybetmişlerdi. Yerine İsmet Paşa geldi. Takriri sükun kanunu hazırlandı. Sert tartışmalar yaşandı. Huzur ve sükunu sağlamak için hükümete örgüt, parti, gazete kapatma yetkisi veriliyordu. Suçlananlar, avukat, tanık ve temyiz hakları olmadan kurulacak istiklal mahkemelerinde yargılanacak idam kararları meclis onayından geçmeyecekti. Terakkiperver fırka bu kanuna şiddetle itiraz etti. Halide, Fethi Bey'in bu müzakerede medeni cesaret, fikir hürriyeti ve olgun bir devlet adamı zihniyetini büyük bir kudretle gösterdiğini yazıyor. Dipnot 642, Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan tesirleri, sayfa 303. Kanun 22 karşı oyla meclisten geçti. Partinin başkanı Karabekir Paşa, 20. asırda zam ve vehimle millet idare edilemez demişti. Büyük bir sessizliğe bürünen Türkiye 1929 yılına kadar bu yasa ile yönetildi. İlk önce bu kanunu eleştiren gazeteciler hapse atıldı ve 6 Mart 1925 günü bir grup İstanbul gazetesi kapatıldı. Türkiye'ye veda. Geçici adres İngiltere. Siyasi ortam Halide ile Adnan'ın sinirlerini alt üst etmişti. Halide'yi sık sık yatağa düşüren safra kesesi ve kalın bağırsak sorununda alarm verip duruyordu. Adnan, Viyana'dan bir uzman doktorla ilişkiye geçti, randevular alındı, karı koca yurt dışına çıktı. Gidişleri bir kaçış ya da zorunlu sürgün değildi. Siyasi gerginliğe dayanamadıkları için bir süre yurt dışında yaşamaya karar vermişlerdi. Doktor Adnan, bir İngiliz gazetesine gönderdiği yazıda 1925 Mart'ında Türkiye'den ayrıldıklarını belirtmiş. Dipnot 643. Doktor Adnan, Turkish Government and the Opposition, The Times, December 09-1926. Takriri sükun oylamasının ardından bavullarını toplamış olmalılar. Zekeriya Sertel, anılarında onların yurt dışına gidişini, o zamanki söylentilere göre Halide İdip'in Atatürk'le arası açıktı. Atatürk zaferden sonra şu veya bu biçimde düşmanlarını tasfiye etmeye başlayınca Halide Hanım da ürkmüş ve hayatını kurtarmak için memleketten uzaklaşmayı uygun bulmuştu, diye açıklıyor. Dipnot 644. Z. Sertel. Hatırladıklarım. Sayfa 220. Halide ile Adnan önce Avusturya'ya gittiler. Viyana'da bir pansiyona yerleştiler. Odaları büyük bir taş avluya bakıyordu. Sahne artistleri ve müzisyenlerle bir aradaydılar. Sabahtan akşama komedi, trajedi provaları, operet şarkıları dinliyorlardı. Halide yatakta sancıdan kıvranırken bir yandan da hayatın bir oyun provası olduğunu düşünerek gülüyordu. Adnan, sen yaşamıyorsun. Alabildiğine karamsal bir ruh haline bürünen Adnan, çevresiyle ilgisini kesmiş bambaşka bir dünyada yaşamaya başlamıştı. Halide, hasta olmasa Adnan da ona bakmakla kendisini yükümlü hissetmese intihar edecekti. Karısının kendisine ihtiyacı olmadığı saatlerde sokağa çıkıyor, boş boş dolaşıyordu. 2 ay sürdü bu sancılı dönem. Dipnot 645. Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 33. Halide tedaviye yanıt vermiyordu. Doktor onlara Karlsbad'da bu hastalığı özel yöntemlerle tedavi eden bir başka uzman önerince bavullarını toplayıp yola çıktılar. Karlsbad'da vadiye bakan yüksek tepede büyük bir pansiyonun bir odasına yerleştiler. Halide, oğullarını emanet ettiği Profesör Libier'e bir mektup yazarak yeni adreslerini iletti. Radyo haberleri çocukların yaşadığı Illinois'e hızla yaklaşan bir fırtınadan söz edip duruyordu. Bu haberler Halide'yi çok korkutmuştu. Neyse ki fırtına yön değiştirdi, oğlanlar da felaketi yaşamadan atlattılar. Halide, Libier'i Robert Kolej'de hocalık yaptığı yıllardan tanıyordu. Ondan gelen ilk mektubun tarihi 21 Nisan'dı ve Karlsbad'da yazılmıştı. Halide, Karlsbad günlerinde oğlanların sorunlarıyla da dertliydi. Ali Eğitim Velisi konumundaki Profesör Libier, delikanlının notların giderek düştüğünü, mühendisliğe olan ilgisini tamamen kaybettiğini söylüyordu. Dipnot 646. Libier'den Halide'ydi be mektup. 21 Nisan 1925. Albert H. Libier Papers 1876-1949. R.S. 15-13-22 Box 3 Folder Edip Halide University of Illinois Archives. Bu durumda Ayet'in Amerika'da tahsiline devam etmesi anlamsız görünüyordu. Ayet, petrol mühendisi çıkmasına ramak kala mesleğinden soğumuş, gidip petrol kuyusunun başında bekleyemem diyor, eğitimine London School of Economics'te devam etmek istiyordu. Dipnot 647. Adnan Sayar'la görüşme. Halide bu sorunu çocukları himayesine alan Richard Crane ile görüştü. Mr. Crane, Ali'ye bir yıl daha destek olacak, Ali bu son yılını İngiltere'de kullanacaktı. Libya'ya yazdığı cevapta, ben de İngiltere'de Londra yakınlarında bir çiftlik evinde olacağım. Ali her gün Londra'ya gidebilecek. Bu her ikimiz için de çok iyi olacak. Paris'teki Türk elçisi ekselansları Fethi Okyar Bey, yaz boyunca bana ulaşabilir. İngiltere'ye gittikten sonra adresimi gönderirim diyerek onu bilgilendirdi. Dipnot 648. Halide Edip'ten Libya'ya mektup. 21 Mayıs 1925. Libier adı geçen eser. Hasan, Amerika'da yalnız kalacaktı. Karlsbad günlerinde Adnan, pencerenin önündeki şezlonga uzanıp sürekli düşünüyordu. Türkiye'yi yeni, batıya dönük, bağımsız ve hür bir görüntü vermek için yürüttükleri mücadele sahne sahne beynine kazınmıştı. Halide'ye bakan hemşireye bir robot gibi yardım ediyor, onu çamur banyosuna götürdüklerinde Karlsbad'ı dolaşmaya çıkıyordu. Adnan, küçük kentin bütün sokaklarında, ormanlarında, parklarında yürümüş, her şeyi görmüş bitirmişti. Artık yapacak bir şey kalmadığını düşünüyordu. İkide bir kafasını iki eli arasına alıp sıkıyor, hatta yumrukluyordu. Halide, Adnan'ın kafasının rotası değişmeli dedi kendi kendine. En kötü günlerinde bile dizinden kitap düşürmeyen kocası pansiyona da kütüphaneden aldığı kitaplarla geliyordu. Belli bir konuda okursa Adnan'ın bu ruh halinden kurtulacağına karar verdi. Dipnot 649. Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 32-34. Kendisi onca hastalığına karşın milli mücadele anılarını yazmayı sürdürüyordu. Adnan dedi, sen yaşamıyor, vejete ediyorsun. Bitki gibi yaşıyorsun. Ruhunla, aklınla biraz yaşasan, mesela felsefe okusan bu sıkıntıdan kurtulursun. Halide'nin bu sözleri Adnan'ın hayatını değiştirdi. 10 yıl sonra tamamlayıp Halide'ye ithaf ettiği Tarih Boyunca İlim ve Din adlı kitabın ön sözünde o günkü duygularını şöyle anlatacaktı. Tıpkı hastasına acı, zehirli ilaç veren bir hekim gibiydin. Bu söylediğin acı fakat hakiki söz beni düşündürdü. Karısının sözleri onu tıp fakültesindeki hocalık yıllarına götürmüştü. Biraz küskün, biraz pişman düşünmeye devam etmişti. 4 yıl öncesine kadar verdiği dersler dolayısıyla sürekli okurdu. Fakat içine düştüğü pek kesif siyasi hayat son 4 sene içinde ondan ciddi bir şey okumak arzusunu almış götürmüştü. Halide'ye hak verdi. O gün yaşadığı değişimi şöyle anlatmıştı. Ertesi gün küçük bir kentin kitapçı dükkanında felsefeye giriş olacak bir kitap buldum. Aldım ve başladım. Ve bu böyle sürdü gitti. Önüme açılan ufuk çok geniş ve temizdi. Artık okumak ve okuduğumu düşünmek nice acı günleri bana tatlı kıldı. Bu kitap o çalışmaların ürünüdür. Onu sana sunuyorum. Bu bir sunudan çok bir borç ödemeye benzemiyor mu en aziz arkadaşım? Dipnot 650. Abdülhak Adnan adı var. Tarih boyunca ilim ve din. Remzi Kitabevi, İstanbul 1980. Çek ressam Muça'ya poz veriyor. Halide, Adnan'ı tedavi ederken kendisi de hastalığını yenmişti. Karlsbad'dan Paris'e dönerken Zibiroh'ta 4-5 gün kaldılar. Halide, Sarah Bernhardt gibi ünlü kadınları resmeden Çek ressamı Alphonse Muça'ya poz verdi. Charles Crane'e hem poz verip hem de anılarımı yazamıyorum diye şakacıktan şikayet ediyordu. Muça, Crane'in maddi olarak desteklediği bir isimdi. Halide'nin resim macerası da bu dostluktan kaynaklanmıştı. Halide tuvalde beliren suretini tatlı ve dingin bulmuştu. Halide'yi resmin detayları için Ekim ayı başında Paris'e geleceğini söyleyen Muça, yaptığı portrenin bir trajedi kahramanını andırmasını istiyordu. Bu süreçten olağanüstü hoşlandım. Mekan büyülü bir sessizlik içinde ve Muça yakından tanımaya gerçekten değecek bir kişi. Nokta, nokta, nokta. Üçüncü günün sonunda tuvalde beliren siyahlar içindeki hanımefendi beyazlar içinde de olabilirdi. Çok ciddi ama aynı zamanda dingin ve tatlı bir ifadesi var. Ama iç dünyası çok tuhaf. Onun gibi görünmek isterdim. Belki de 100 yıl önce doğmuş olsam, ülkem bir terör döneminden geçiyor olmasa böyle hissederdim kendimi. Halide'nin Crane'e bir notu daha vardı. Ona ertesi gün oğlu Ait'i almak üzere Şerburg'a gideceklerini haber veriyordu. Dipnot 651. Halide Edip'ten Crane'e mektup 6 Haziran 1925. Türkiye'de ise takrir-i sükun fırtınası esiyordu. Yakın dostları Zekeriya Sertel hapisteydi. Resimli hafta yazarı Cevat Şakir ile birlikte idamın eşiğinden dönmüşlerdi. Gazeteler üzerinde ağır bir sansür hüküm sürüyordu. Terakkiperver fırkanın değişik illerdeki binalarına baskınlar düzenleniyor, üyelerine davalar açılıyordu. 3 Haziran günü hükümet bu davalara dayanarak fırkanın kapatılmasını kararlaştırdı. Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit de baskın haberlerini verdiği için Çorum'a ömür boyu sürgüne gönderilmişti. Halide ile Adnan Paris'te Victor Hugo Caddesi'nde bir pansiyonda kaldılar. 1925 yılının 14 Temmuz bayramını Marseillaise söyleyerek kutladılar. Ayet artık yanlarındaydı. Hasan Zeki ise Amerika'daydı. Halide onun yalnız kalmasına üzülüyor ama oğlunun bu durumu göğüsleyebileceğine güveniyordu. Ayet yanlarında kalacaktı. İngiltere günlerinde en ciddi problem Adnan'ın İngilizce bilmeyişiydi. Londra'daki kısa pansiyon günlerinin ardından Halide'nin dostu olan Isabel Fry'in çiftliğinin yakınında tek katlı bungalov tipi ahşap bir eve yerleştiler. İngiliz eğitimci Isabel Fry ile Halide'nin tanışıklığı Salih Zeki ile evli olduğu yıllara uzanıyordu. Artık bir daktilosu vardı. Bu arada Türkiye ile sık sık yazışıyorlardı. Haberler parlak değildi. Mustafa Kemal'in özel hayatında önemli bir değişiklik olmuş, Latife Hanım'dan boşanmıştı. İstiklal mahkemeleri ortalığı kasıp kavuruyordu. Şark İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan, aralarında Ahmet Emin'in de bulunduğu bir grup gazeteci, mahkemenin tavsiyesi üzerine 9 Eylül günü Gazi Mustafa Kemal'den özür dilemişlerdi. Dipnot 652. Mete Tunçay. TC'de Tek Parti Yönetiminin Kurulması, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2005, sayfa 151. Halide, artık kitaplarını ve mektuplarını Paris'ten satın aldığı daktilo ile yazıyordu. Richard Crane'e yazdığı 9 Ekim 1925 tarihli mektubunda anılarının Putnam Yayın Evi tarafından basılıp basılamayacağını soruyor, hiçbir kitabın sizden daha mükemmel bir hamisi olamaz diyordu. Daktilo yazana verdiğim paradan tasarruf etmek istedim. Zaten şu sıralar yazar olmaktansa daktilo olmak daha karlı görünüyor. Musul meselesi bugünlerde uğursuzluk arz ediyor. Özellikle Ali, School of Economics'e güzelce yerleşmişken yer değiştirmek fikrinden nefret ediyorum. Nokta, nokta, nokta. Yaşadığım yerin sessizliği tarife sığmaz. Ancak incin top oynuyor şeklindeki Türkçe eski bir deyim vardır. İşte buna çok uyuyor. Dipnot 653. Halide Edip'ten Crane'e mektup 9 Ekim 1925. Bahçe içindeki tek katlı ahşap ev, 4'er kilometre uzaklıktaki iki kasabanın tam ortasındaydı. Kıştı. Sürekli yağmur yağıyordu. İçeride daima yanan bir ocakları vardı. Sis hafiflediği zaman manzara çok güzel olurdu. Solda çam ormanları, sağda küçük tepelere götüren tatlı meyilli yollar, önlerindeki tarlaların sonunda gene yol, yolun arkasında yine meyilli bir arazi ve İngiltere'nin hem tarihi hem de güzelliğiyle meşhur Chiltern sırtları uzanıyordu. 39. ayrımın sonu, devamı 40. ayrımda, sayfa 327.